Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda küratör, eleştirmen de diyebilirim ya da yazar Adnan Yıldız var. Hoş geldin Adnan.
Merhaba.
Hoş geldin Adnan.
Teşekkür ederiz geldiğin için. Biz öncelikle programı biraz ikiye bölüp ilk yarısında daha çok seni tanımak üstüne konuşuyoruz. Daha sonradan da Türkiye'deki güncel sanat ortamı ile ilgili sorular soruyoruz. O yüzden seni biraz daha seyircilere tanıtmak adına Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü bitirdin. Ardından da Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve iletişim tasarımı bölümünde master yaptın. Bu noktadan sonra da sanırım Türkiye'deki ilk sergin olan Copy Killer mıydı?
Alice Alice'e karşı.
İlk onunla. Bu noktaya gelmek yani nasıl oldu? Biraz kısaca bahsedersen seviniriz.
Ya galiba düşünüyorum ben mesela bu konu üstüne. Uzun sürede ailemle vakit geçirmiyordum. Bu tatil dönemi oluyor Noel'de. Ben de onu Türkiye'de geçirdim. Annem çok enteresan bir şey anlattı. İnanmadım da acaba şimdi mi kurguluyor falan diye de düşündüm ama... Şey dedi böyle küçükken hatırlıyorum kağıtlar verdik sana resim kağıtlarını böyle karalayarak 10 dakikada falan 30 tane resim falan yapıyordun. Sonra ama saatlerce koltuğa onları iğneleyip yerlerini değiştiriyordun dedi. Emin değilim bu doğru mu yoksa onu şimdi mi yarattı bu hikayeyi. Ama şeyi hatırlıyorum yani mesela eve gazete girince onu çok okumak için ve okutmak için delirdiğimi hatırlıyorum. Yani Hüda verdiği imaj olarak hatırlıyorum. Yazar olmak istediğimi hatırlıyorum. Yani çok kitap okuyan bir çocukluk geçirdim. Yalnız mutlu ama okuyan bir çocukluktan sonra. Hani kimse yazar olmak istemez ama ben yazar olmak istediğimi hatırlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne de giderken ben terapist falan da olmak istemedim. Psikolog olmak da istemedim. Bana şey gibi tuhaf bir isteğim vardı. Tutarlı karakterler geliştirmek için psikoloji okumak istedim ben. Hatta öyle bir burs ofisi anım var. Hakikaten zor bir aile tarihim vardı. Böyle şu oldu bu oldu falan başvuru yaptım. Sonunda da yazar olmak istiyorum. Yani ne olmak istiyorsun? Yazar olmak istiyorum. O aile hikayesine inanmadıkları gibi hani o yazar olmayı da kullanarak sen aslında bizi mi yiyorsun? Hani bunlar olmamıştır diye. Önce reddettiler sonra belgeler her şey net olunca sağ olsunlar beni böyle bir 6 ay BIPOM'a falan gönderdiler. Öyle bedava terapi gördüm falan. O yüzden düşününce şimdi aslında yazar oldum galiba çünkü... Görüntünün fişeklediği şeyler hani Orhan Pamuk olamayacağımıza göre çok tembelim çünkü onun için. Ya da demeyeyim hani bir romancı için çok fazla çok adaman gerekiyor kendini. Ama yazı da hani hakikaten benim hayatımda çok merkez bir yerde duruyor. Ben yazmadan yapamıyorum. Hastalıklı bir ilişkim var yazıyla yani karnım falan ağrıyor. Beğenmiyorum yazdığım yazıyı. Ya da konuşur gibi yazmak istiyorum. Giderek diyaloğa çevirmek istiyorum. Bazen çok kitabık geliyor. Ya da dün bir açılışa gittim orada... Birkaç insanla tanışıyor. Mesela sen Adnan Yıldız mısın? Biz seni daha yaşlı bekliyorduk falan diyorlar. Bir de ben mamafi falan gibi cümleler kurmuyorum. Hani tamam şey de yapmıyorum da. Hey dostum bu harika bir sergi falan da yazmıyorum ama. Hani yazarlık önemli. Benim küratörlük pratiğimde de çok önemli. Ben psikolojiyi de bence o yüzden okudum şimdi geriye dönüp bakınca. Ve belki de hani bir gün yorulunca sergi yapmaktan. Çünkü sergi yapmak çok fiziksel bir şey. Hı-hı. Ama ne kalacak dersen. Bence eleştirmen de değilim. Küratör ve yazarım. Hı-hı. Yazar olacağım. Hani yazar olabildiğim kadar yazar olacağım.
Küratörlük senin için tanımı nedir? Çünkü senin mezun olduğun Sabancı Üniversitesi'ndeki özellikle bölümden sonra... Neticede çok net bir meslek tanımı yok. Ve mezun olduğun bölümden pratik sanatçı olan... da var. Hatta senin döneminden de çok değerli insanlar kazandırdık bu bölüm. Küratörlüğün tanımı senin için nedir ve ne zaman başladı senin için bu serüven?
İnsanın kendine yakışanı giymesidir. Aslında şöyle ya, ben küratörlük diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten olunca da çok sevindim. Çünkü bu işle uğraşmak için illa sanatçı olmak gerektiğini sanıyordum. Hatta kazar oldum da bir ara yani yanlışlıkla falan Sabancı döneminde. Çünkü Erda Aks hakikaten çok enteresan bir insan. İnsanı motive edip sanat da ürettirebiliyordu. Küratörlüğün ne olduğu noktasına gelince, hani ben kendi yaptığım işten ziyade başkalarının yaptığı işlere obsesif derecesinde ilişki kurup onu takip etmeyi çok seviyorum. Bence küratör iyi bir sanat üretim ve tartışması için gerekli şartları sağlama sorumluluğunu üzerine alan, sonra ortaya çıkan meseleyi de kamusallaştırma gücünü kendinde bulan, işleri arasında, meseleler arasında, yazıları, sergiler arasında belli geçişler kurabilen, yani çok amaçlı götür geç gibi bir şey bu hani. Çünkü temizlik de yapıyoruz biz. Defne'yle konuştuk. En son mesela hani hakikaten sergiden önce bakıyorum, temizlikçi gelmemiş. Monitörlerin üzerinde toz var. Şimdi Almanya'dasın. 3,5'ta çocuğunu kreşten alacak. Orada hiçbir kimseyi tutamadığın gün oluyor. Girip temizlik de yapıyorsun. Yani küratör biraz öyle. Her şeyi yapar. İyi bir sergi için bankada soyan adam küratördür.
Psikoloji eğitimi almanın senin pratiğine katkısı ne oldu?
Ya bazen diyorum ki keşke hiç okumasaymışım bunu. Çünkü tuhaf bir filtre geliştirdim. Belki ben geliştirdim onu. Bazı başka hani davranışsal olarak ya da hani beden dili ya da gözlerinin, bakışlarının ya da konuşmasının detaylarından insanları kafanın bir yerinde bir yerlere koymaya biraz başlıyorsun. Biraz farklı şekilde anlamaya da başlıyorsun. Yani şöyle diyelim. Hayat bir akış olsa, insanlar da o akışın içinde yer alsa, bir üst, yani bir karış, çok değil, bir karış alt. Yani biraz böyle genişliyor algın onlarla ilgili. Hani şu anda radyodan benim ellerim görmüyor. Ben her şeyi eliyle falan anlatmayı seven bir insanım. Sen onu biraz...
Ama görüşünü neticede
biraz senin... açıyor. İnsanları daha iyi anlıyorsun. Ya da yanlış anlıyorsun. Ama insan haliyle ilgili içsel, böyle insightful bir, sana dokunan böyle içsel bir şey geliştiriyorsun. Yani bazen çok ağır geliyor. Hani... Kullanışlı değil kesinlikle. Daha anlamayan, daha sert bir insan olmayı tercih ederdim.
Peki şu anda Stuttgart'taki Künstlerhaus'un sanatsal direktörlüğünü yapıyorsun. Senin küratöryel anlamda iyi olduğun nokta ne sence? Seni belki de bu noktaya taşıyan.
Sanatçılar beni seviyor. Yani onları anlıyorum. Hakikaten direktör gibi falan takılmıyorum. Sanatçı gibi bir hayat. Yani sanatçılar nasıl yaşıyorsa ben de onlarla öyle yaşıyorum. Onları anlamak için, onları dinlemek için. Ha, iyi bir sanatçı dinleyicisiyim. Onları dinliyorum falan bence. Hani ben de soruyorum bazen. Hı hı. Ya Ahmet çok küratörle çalıştım. Beni bir renk et. İlk kaça girerim? İlk ona girer miyim falan diye ben de arada soruyorum, sıkıştırıyorum. Genelde yani sorduğum ve feedback aldığımda söyledikleri şey hakikaten sanatçının yanında durabilen, onunla beraber üretebilen, onu duyan, dinleyen insan olmak benim için çok değerli. Üretim yapma aşamasında sorumluluk almak, o sıkıntıları çözmek önemli. Çünkü benim serüvenim biraz farklı oldu. Ben Curator Lab'den çıktım. Ve orada Marisa Lewandowska ve Montrange yürütüyordu programı daha çok. Türkiye'de Erda Aksel ve Selim Birsel'le çok çalıştım Sabancı'dayken. Şimdi programını yürüttüğüm yer sanatçı evi Türkçe'ye çevirdiğimizde. Hı hı. Ve ben kendim sanatçı olamadım da. Hani bir de böyle bir failed artist bir yerden geliyorum. Ya beni sanatçının durumu, hikayesi, biyografisi çok ilgilendiriyor. Mutfağı çok ilgilendiriyor. Gizli çamaşırları, hani kirli çamaşırları, gizli çekmeceleri falan çok ilgilendiriyor. O yüzden sanatçının iyi arkadaşı olarak anılmak beni herhalde hayatta en çok mutlu eden iyi küratör tanımı.
Seni bu süreçte aklında kalan, etkileyen... hem kariyerine bir etkisi olmuş ya da senin düşünsel hareketine bir katkısı olmuş. Aklında kalan insanlar var mı? Örnek aldığın olabilir, kahramanların olabilir.
Saydıklarımız oldu. Saydıklarımızın haricinde de şey... uzun bir ara ve boşlukla Fulya var tabii ki. Fulya Erdemci var. Çünkü Fulya benim ilk patronumdu ve... hani Selim Verda kadar Fulya Erdemci de... küratör anlamda sergi yapmayı, resim asmayı, disiplini... yani disiplinsizliği, her şeyi içeren ve ona hayatın içine sokma, yani elin taşın altına sokmayı da ya da sanat objesinden zevk alma. Yani çünkü herkes ya fonları konuşuyor ya künyeleri konuşuyor. Kurumsal bağlam çok önemli. Herkes iyi bir fikir bulma peşinde falan. Fulya bana şey öğretmiştir. Yani bir resimle baş başa kalmayı da öğrenmek lazım. Küratör okullarında okutmuyorlar böyle şeyleri. hep küratörlük üstüne konuşuyorlar. Hiç kimse sanatçılar üstüne konuşmuyor. Yani o, benim için çok önemli. Sanat objesiyle arandaki ilişki. Bauman diyor ya, hani kim girerse o sanat objesiyle izleyicinin arasına ne yaptığını bilmiyordur muhtemelen. Çünkü sonuçta günah keçisi de küratör oluyor her işin sonunda. Öyle bakınca hem referansları hem bana destekleri hem de benim pratiğime katkıları açısından hayatımda iki tane hakikaten güçlü kadın var. Marie Lind, ben İsveç'teyken bir sene Jaspis'te, o da direktörken hem çalışma fırsatı buldum hem de çok öğrenme fırsatı buldum. İnsanı disipline sokan bir insan. Yoktu bende o disiplin, itiraf edeyim. Chus Martinez'de kıvraklığı, olayları ortaya koymasındaki tutkusu beni çok etkiledi. Yani ben büyük aile şirketini yapıyordum Esther Lou'yla 2007'de. Yani 3-4 kilo falan vermişim, kutuları taşıyoruz. 17 gün boyunca böyle bir şey yapmaya çalıştık ama eridim falan ben. Geldim Frankfurt'taki Kunsthalle'deki residency'yi aldı beni. 3 ay baktı orada. Ben ondan sonra Curatorlab'a geri giderken kafamda sergi yapmakla ilgili bir takım şeyler kırıldı. Yani niye sergi yaptığım sorusu o kadar ön plana çıktı ki. Önemliydi. Oradan öğrendiğim şey de benim. Ondan sonra her sergiyi yapsam mı yapmasam mı diye check ettiğim aşamaları da çok etkiledi. Her serginin bir nedeni var. Hani sanatsal, kurumsal, sosyal, politik, kültürel olarak açabileceğin ama iyi nedenlere dayalı, reasoning'i güçlü olan sergiler kalır, hatırlanır.
Peki küratörlük tarafını bir tarafa bıraktığında eleştirmenlik bunu ne şekilde besliyor? İkisinin ilişkisi nedir?
Ben çok hakkıyla bir eleştirmen olduğumu düşünmüyorum. Benim için yani biraz böyle sivri dilli olabilirim falan. Belki öyle algılanıyor da olabilirim. Değil aslında. Öyle sadece gördüğü şeye tepki veren, düşündüğünü söyleyen düz bir insanım ama eleştirmen diyecekseniz hani Evrim Altı hakikaten bence iyi bir eleştirmen. Bir dönem itibariyle, ciddiyet itibariyle belki Ant-Man eleştirmendir. Ya da ne bileyim hani bu iş ciddiyetiyle yapan ve bütün eğlencesiyle yapan Ayşegül Sönmez var. Onlar hakikaten eleştirmen. Ben küratör olarak kültür sanat sayfalarından çok sıkıldığım için zaten tarafta bir sayfa yaptım bir sene hani bir review istedikleri zaman yazıyorum falan ama ben öyle güçlü bir eleştirmen değilim. Ben sadece sergi okuyabilen, iş okuyabilen, düşündüğünü söyle. Eleştirmenin bir de daha sert başka bir eleştirel pozisyonu oluyor. Ondan ibaret olmak da gerekiyor. Çünkü her şeyi bir arada yaparsan o kadar da güçlü bir kasa dönüşmüyor bir süre sonra. O yüzden bence benim en güçlü kasım sergi yerleştirme ve sanatçıyla beraber çalışma anlamında küratörlük ve ondan beslenen yazarlık. Tabii keşke iyi bir yazar olabilsem. O daha zor ve uzun vadeli bir şey. Hiçbir eleştirmen olduğumu düşünmüyorum.
Blogunda neler yazıyorsun?
Blog çok yaptım da şimdi blog yazmıyorum. Eski yazıları falan koyuyordum. 2012'den beri de update etmemişim. Çünkü künstler aslında hakikaten insanın bütün vaktini alıyor, bütün enerjisini de alıyor. Hani daha iyi bir kurum nasıl yaparım diye düşünüyorsun. O künstler aslında gireceğiz, hiç evet. Girmeyin. O büyük bir paket çünkü.
Oldukça gençsin ve uluslararası bir kurumunda sanatsal direktörüsün. Bizim çok önemli bir konumuz aslında senden sonraki jenerasyon, hatta senle denk jenerasyonda da bu fırsatlar nasıl yaratılır? Mesela sen fırsatları aslında iyi kollayan ve bunları değerlendirebilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Neticede açık çağrılar oluyor, bunlara başvurmak gerekiyor. Zaten sürekli kafanda gerçekleştirmediğin bir takım projeler var. Belki gelecekte gerçekleştirmeyi hedeflediğin. Neler düşünüyorsun? Nasıl çalışmak gerekiyor?
Bir an anlatabilirim sana. 2008 yılında Curator Lab bitti. Bursum da bitti. Bir şey yapmam gerekiyordu. Orhan Pamuk'la çalışmaya başladık. Biz o yürümedi. Çünkü onun kafasında başka bir müze tahayyülü vardı. Ben döndüm Berlin'e. Yani hakikaten 5 kuruşum falan da yoktu. Önümde bir plan da yoktu. Ne yapacağımı da çok bilmiyordum. İsveçli bir arkadaşımla beraber bir ofis, bu ayda 90 euro falan gibi bir masa kiraladım. Çok komik de bir para. Her gün oraya gittim. 6 ay boyunca falan. Yani niye gittiğimi bilmiyordum aslında ama gitmem gerektiğine dair bir his vardı. Çünkü acaba pizza falan mı çalışsam falan diye arada kafamda dönüyordu ama inat etmek gerektiğini biliyordum. İşte yazıyla falan geçinerek bir şekilde o 6 ayı geçirdim. Ama her gün bir sergi hayal etmeyi falan disipline ettim. Bir duvarda oldu zaten. o 6 aydan sonra ben 3-4 tane yarışma kazandım. İşte bir de o hani zaten 5-6 tane küratöryel sergi yapabileceğim fırsat var. Çünkü kurumların mekan ve bütçe açısından ikna etmek hakikaten zor. Çünkü rakip çok. Hı hı. Bir de yani hakikaten bir
çoğunluk... Kaynak sınırlı, rakip çok.
Evet, bir de hakikaten çoğu hani koleksiyoner aileden gelen var. Annesi müze kuran var. Hani küratör okulu da hani şeyhin kızı da küratörlük okuyor. Tabii. Artık. Yani öyle bir okul.
Bir de Berlin gibi bir yerde.
Leydi School falan, ha, anladın mı? Şeyi yazdığımı hatırlıyorum. Hani There is no audience yazdım. Montermos'u onu kabul ettiğine çok sevinmiştim. O 6 ayda yazdığım Time Challenger'da his kabul etti. O dönem düşündüğüm bir sergiyi daha sonra 2010'da gerçekleştirme fırsatı buldum. Yani 6 ay hiçbir şey yapmadığında ve sadece sergi düşündüğünde o 6 ay bana 3 tane sergi getirdi.
Ama
ve...
fırsatları kendin kolladın, kendin başvurdun. Hani bu çok önemli bir nokta. Vallahi çünkü.
Valla Google Curator Open Proposal Call 2009 yazdığım bile hatırlıyorum.
Şimdi bir Türkçe'ye de çevirelim. Evet.
Curator işte açık çağrı 2009 yazdığımı hatırlıyorum. Şey yazdığım şeye baktığımı da hatırlıyorum. Hani sergi yaparken, sponsor ararken kurumların künyelerine baktığımı da hatırlıyorum. Çok kopya çektim o yüzden. Hani yaptığım sergilerden birine de belki o yüzden copy killer. Hani...
Yani bu alanda aslında kendi fırsatına inat etmek gerekiyor. Aslında bir sanatçı olarak da aynı şekilde inat etmek gerekiyor. Kendi fırsatlarını kendi yaratmak.
Bir de kendine inanmak gerekiyor. Bir kere Osman Dinç çok saçma sapan bir kontekste şey demişti. Ben yani bu olacak mı çok korkuyorum, acaba ne olacak falan dediğinde. Senden başka inanan var mı dedi. Var galiba, bir kişi daha, iki kişi daha var dedim. Hani Füsun diye bir arkadaşım vardır benim, bambaşka bir dünyadan ama çok tatlı bir insandır. Ve hakikaten yıllardır da bana çok destek oldu. Çok sanatla ilişki kurmadan benim üzerinden sanatla güzel bir ilişki kurdu. Şimdi biz onunla keyifli bir şekilde Palet Tokyo'da sergi görebiliyoruz. Bana ya ben yine gelsem Viyana'da bir sesesyona mı gitsek falan diye o hale geldi yani. İnanç o geldi mi? Aklıma. O inanıyor. Hani biri daha var galiba bana inanan. Ve Osman Dinç'e ben de inandım ona. Evet, biri daha var, olacak galiba. Bence inanma meselesi. Biraz da obsesif olmakla ilgili. Biraz inatla ilgili. Bir de hayatta ne istediğine ve nerede durduğuna ilgili. Ben hiçbir zaman ev araba falan istemedim. Hakikaten istediğim şey şeydi. Hani bu işi yapmak istedim. Çünkü sergi yerleştirirken nefes aldığımı hissediyorum. Yani ne bileyim, sergi kurulurken, o sergi olurken ben de değişiyorum. Kendi gelişimsel, kişisel, psikolojik problemlerin de bazen çözülüyor. Onlara yeni şeyler ekleniyor. Hani çok kendimi ön plana koymak istemiyorum. Ben demek istemiyorum ama ben bu işi hakikaten kişiselleştirdim. Kişiselleştirmeleri gerekiyor. Eleştiri de zaten kişiselleşince güzel oluyor. Hiç kimseye dokunmayan eleştiri, yazı, sergi havaya karışıyor. Yani buharlaşıp uçuyor.
Şimdi istersen senin güncelleme programı için seçtiğin şarkıya geçelim. Şimdi güncelleme programında Arcade Fire'dan dinliyoruz. It's Never Over. We'll be right back.
Güncelleme programında küratör yazar Adnan Yıldız'la birlikteyiz. Adnan, Türkiye güncel sanatının bugünkü fotoğrafını çektiğinde hem buralı bir insan olarak, kişi olarak hem de şu anda yurt dışında faaliyet gösterdiğin için ne görüyorsun?
Herhalde yani 8 senedir falan dışarıda olmaktan dolayı kaba bir fotoğraf çekebilirim. O da daha önce yazdığım bir yazıda söylemiştim. Laikler solda, liberaller sağdan gitsin diye. Hani kaba bir cadde görüyorum. İki tarafında hani arter ve saltın böyle bir kaldıraç gibi düşün, hani gidip geldi. Hani o zaman bana Ayşe Erkmen'in şapkalarını gördüğümde o çok hani hakikaten CHP'li gibi gelmişti biraz, hani uzaktan. Hasan Kan'ın o güzel videosu da bana biraz AKP Türkiye'sinde...
Hasan Kan'ın sattık sergisinde.
Evet, yani o biraz AKP Türkiye'sine yakışan, hani Mısır'la ilgilenen, finally sonunda Orta Doğu'ya bakabilen bir Türkiye gibi gelmişti. Bütün bunlara bakınca da şey diye düşündüm. Yani acaba BDP'yi nereye koyarım burada? Ben yani böyle düşünürsem, bir paralellik kurarsam. Çünkü her şey ikili şeyler üzerinden tarifleniyor Türkiye'de. Hani ya ocusun ya bucu falan. Biraz daha zengin olsun. Hani Türkiye'nin çünkü çok zengin bir görsel hafızası var. Çok zengin bir coğrafyası var. Hani keşke köy enstitüleri kapanmasaydı, onlar Kunstler Aynları, Kunstler'lere dönüşseydi falan istiyorum. Çünkü o küçük harita o hiçbirimize yeten bir şey değil. Biz aslında birbirimizi ağırlıyoruz.
Kişilerin daha çok ilişki içinde olduğu, daha çok dayanışma içinde olduğu.
Bir kere
olduğu
daha kalabalık izleyici istiyorum. Yani 15 milyonluk şehirde, 70 milyonluk ülkede 250 kişi, 500 kişi beni kesmiyor. Ben izleyici açı bir insanım. Yani Kunstler Aus'ta sergi yaparken de. Hani blockbuster sergi yapmıyorum. Yine zor metodik sergiler yapıyorum ama herkes de gelsin istiyorum. Ondan vazgeçemiyorum. O yüzden o harita bana yetmiyor. O harita beni sıkıyor. İşte egolar görüyorum. Çok ilişkiler görüyorum. Kavramlar görmüyorum. Düşünceler çok az görüyorum. Metodik kaygılar yerine kişisel alınan durumları görüyorum. Doğal olarak biraz daha genişleme, ferahlamak istiyorum. Edebiyatın cömertliğini istiyorum mesela. Sinemanın herkesi tekrar sinema salonlarına doldurduğu bir dönemdeyiz. Halam geldi, izledim ve çok beğendim. Jin'i izledim, çok beğendim. Yozgat Blues'u çok beğendim. Mesela sinemanın gücünü, enerjisini istiyorum. Edebiyatın gücünü ve enerjisini istiyorum.
Harita nasıl genişletilir peki?
Çok zor bir soru. Yani herhalde iyi sergiler yaparak ve herkese dokunan cesaretle konuşarak. Çünkü aslında biz...
Belki İstanbul'la geri kalan, hani Türkiye'nin geri kalan bölgelerini biraz daha içselleştirerek araştırmaları aktararak.
Ya hepimizi ilgilendiren meseleler konuşarak. Çünkü görsel kültür her yerde artık, sanat herkesin ilgilendiği bir şeye de dönüşüyor yavaş yavaş. Bir yerden yakalamak lazım. Hayatın içinden geçmek lazım. Evet, görsel, çok genel cevaplar verebilirim. Yani çünkü... Hı
hı. Evet ama İstanbul, hani haritayı İstanbul'dan ibaret olarak görmemek.
Keşke
gerekiyor.
İstanbul olsa. Ben tek bir cadde görüyorum ya. İşte dedim ya, laikler sola, liberaller sağa falan.
Bu notla
kendime
kapatalım.
Kendime yer bulamıyorum burada. Teşekkürler.
Yorumların için çok teşekkürler ve gelip konuğumuz olduğun için.
Adnan'la bir ikinci program yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, çok hızlı geçti bu program. Tekrar teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Ben de Açık Radyo'yu çok özlemişim. Ben Açık Radyo'da program yaptım daha önce. Benim için böyle bir eve dönüş gibi oldu. Ben teşekkür ederim.
Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41